Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Vesselamun alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı hısım akrabalarıyla beraber yakından tanımak ve onu yakınlarımızdan daha yakın edinerek ona yakın olmak ve onu bütün hayatımıza örnek alıp yansıtmak arzusuyla, amacıyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli dinleyenlerim, Hazreti Meymune annemizi 6 bölüm halinde görmüştük. Kaldığımız yerden 7. bölümden yine özet veremeden inşallah devam edeceğiz. Allah-u Teala herkese her şeyi nasip etmez diyerek başlayalım bugünkü sohbetimize. Allah Teala Celle Celaluhu herkese her şeyi nasip etmez. Hani büyüklerimiz derler ya, dayak bile nasiple diye. İşte bu nasiplerin en güzeli ama en çok sorumluluk isteyeni Peygamber Aleyhisselam'ın hanımı, ailesi olmak. İşte Meymune annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımı olması, dolayısıyla bizlerin bütün ümmetinde annesi olması yönünü, onun hayatına ilişkin bulabildiğimiz kadar değerleyerek sizlerle paylaşıyoruz. Hepinizin bildiği, hepimizin bildiği diğer deyimle yaşadığımız şu dünyada, dünya ahiretin tarlası deyimi de meşhurdur. Ancak yani asıl olan, kalıcı bir yere hazırlık yapmak gerekirken geçici yerlere asılmış gibi bağlanırsak bunun yanlışını görürüz. Şimdi Meymune annemizin bugün bu yönünü göreceğiz. Dolayısıyla bir ayet-i kerime örneğiyle ben konuya girmek istiyorum. Enam suresinin 32. ayet-i kerimesiyle efendim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهْغٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعَقِلُونَ Amenna ya Rabbi. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden, yani oyalanmaktan başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için ahiret yurdu çok daha hayırlıdır. Buna rağmen hala akletmiyor, akıl erdirmiyor, düşünmüyor, aklınızı başına almıyor musunuz siz? Allah Teala bizi burada böyle uyarıyor. Bu ve benzeri ayetler de var. Ankebut suresinde, Hadid suresinde, Muhammed suresinde aleyhissalatü vesselam. Ayetler çok buna benzer ayeti kerimeler. Ama dünya hayatı ebedi olmadığı halde, burada ebedi kalacakmış gibi dünyaya sımsıkı tutunmak hiç de doğru bir davranış değil malum. Kalıcı değil, gelip geçici bir mekandır yani. Meşhur deyimiyle iki kapılı bir handır dünya. Ebedi olan ise ahirettir malum. Ancak ahirete hazırlık dünyada olduğuna göre burada da hazırlığımızı çok iyi yapmamız lazım. Hiçbirimiz dünyaya kalıcı olarak gelmedik çünkü. Zamanı geldiğinde diğer gidenler gibi biz de tek tek çekip gideceğiz. Dünyanın geçici olduğu, ahiretin ise ebedi olduğuna ilişkin çok ayet-i kerim olduğunu az önce söylemiştim. İşte bütün bunları çok iyi kavrayan sahabe-i kiram radıyallahu anhum ecmain ve özellikle de konumuz olan sevgili annelerimiz her halleriyle çok güzel örnek oluyorlar bize. Çünkü onlar İslam gülistanının gülü olmuşlardı. İman ve sebatları başta olmak üzere her şeyleriyle herkese çok güzel örnek olmuşlardı, oluyorlardı. Bu örnek davranışların başında Allah ve Resulünün sevgisi geliyordu tabii. Çok iyi biliyorlardı ki bütün varlıkların mayasında sevgi ve muhabbet vardı. Sevgi ve muhabbetin eşyaya yansıyan çok farklı boyutunu da onlarda görüp öğreniyoruz biz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı o kadar çok seviyorlardı ki onun kullandığı eşyalar bile çok şey ifade ediyordu her biri için. Bunlardan birini paylaşarak konuyu daha iyi anlamış olalım hep beraber inşallah. Efendim, Medine çok ilginç bir cümleyle neşelenmişti. Şimdi dikkat ediniz kelimeye, çalkalanıyordu demiyorum. Özellikle kelimeyi seçtim. Medine, yani Medine-i Münevvere çok ilginç bir cümleyle neşelenmişti. Peki neydi bu ilginç cümle? Kavminin önde geleni olmasının yanında Mekke lideri olduğu halde Müslüman olmadığı için babasını bile mindere oturtmayan Ümmü Habibe'ye helal olsun. Evet, cümle bu. Yani uzun cümle malum. O yüzden yani o ifadeyi bilerek kullandım. Yani ilginç cümleyle çalkalanmak değil, neşelenmek. Bir daha hatırlayalım. Kavminin en önde geleni olmasının yanında Mekke lideri olduğu halde Müslüman olmadığı için babasını bile mindere oturtmayan Ümmü Habibe'ye helal olsun. Evet, yani burada Müslüman olmayan Ebu Sufyan. Efendim, Hazreti Ümmü Habibe annemizin yaşadığı çok ilginç ve o nispette düşündürücü olayı Hazreti Meymune annemizin de içinde olduğu o güzel ve o özel ziyaret çerçevesinde biraz daha net görmeye çalışalım. Şimdi olayı yaşayan Ümmü Habibe annemiz. Bunu sizlerle daha önce paylaşmıştık. Ancak Ümmü Habibe annemizin babasıyla yaşadığını paylaşmıştık. Şimdi babasıyla yaşadığı bu olayı kumalar dediğimiz yani Aleyhisselam'ın hanımları, sevgili annelerimiz kendi aralarında mutala ve muhabbet ediyorlar. Sevgili annelerimizden birkaçı aynı zamanda kumaları olan Hazreti Ümmü Habibe annenin ziyaretine gidiyorlar efendim. Kapıyı çalıp müsait olup olmadığını sorduklarında çok İlginç bir cevapla karşı karşıya kalıyorlar. Ne yani? Müsait olmadığımı söylesem kapı önünden geri mi döneceksiniz? Döneriz elbet diyorlar. Döneriz elbet. Müsaitim hanımlar içeri buyurun diye içeri alıyor. Şimdi burada bir şeyi açmak gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam bu konuda bize tavsiye ettiği şey de önemli burada. Bunun anlaşılması lazım. İşte bir şekilde bir yere gittiğimizde bir yakınımız, arkadaşımız, dostumuz kim olursa olsun kapıyı çaldığımızda biraz bekleyeceğiz. İkinci çalacağız, biraz daha bekleyeceğiz. Üçüncü çalacağız, kapı açılmadığı takdirde bir daha seslenmeye, ekstra telefonla aramaya gerek yok. Dönüp gideceğiz ama gönül de koymayacağız. Açmadı kapıyı, evde olduğu halde kapıyı açmadı diye düşünmeyeceğiz. Evdedir muhakkak belki ama müsait değildir. Böyle bir edebin iyi anlaşılması lazım. Bu atlanan bir kısım. Çokça örnekleri gördük. Arkadaşım biri anlatıyor, hocam diyor, geldiler kapıyı çaldılar diyor. Müsait değildik diyor, bir aile dersi yapıyorduk. Açamadım kapıyı. Ertesi gün diyor işte okulda, iş yerinde. Geldiler bana sitem ediyorlar diyor, yani sen bize kapıyı açmadın filan. Ya dedim arkadaşlar, Müslümanız elhamdülillah. Peki İslam'a göre yaşamak durumundayız. Amenna. Ben müsait değildim, yani size evde değildim diye yalan mı söyleyeyim? Yalan söylemek haram, yalan söyletmek de haram. Müsait değildim, açamadım kapıyı, gönül koymayacağız. Annemiz burada espri yapıyor. Ne yani diyor, müsait olmadığımı söylesem kapı önünden geri mi döneceksiniz? Onlar da gayet rahat bir şekilde döneriz elbet diyor. Tabii iş ciddi, annemiz de estağfurullah müsaitim diyor, içeri buyurun. Odaya girip hoş beş etmekle beraber ayaküstü. Oturmaları için yer gösteren Ummu Habibe'ye Hazreti Meymune annemiz takılmadan edemiyor. Minderi altımızdan çekip almayacaksın ama değil mi? Minderi altımızdan çekip almayacaksın ama değil mi? Şimdi bu cümlenin anlaşılması için Ummu Habibe annemizin o kısmının dinlenmesi lazım tekrar. Ama gelecek tekrarı, o yüzden sıkıntı yok. Annemiz çok güzel espri yapıyor. Yani bu oturun diye yer gösterirken tabii oturacak minder vesaire var. Ama Meymune annemiz minderi altımızdan çekip almayacaksın ama değil mi deyince Ummu Habibe annemiz de çok oturaklı cevap veriyor. Altından minderi çekilecek kimselerden olursanız çekip alırım elbet. Çok güzel bir cümle gerçekten. Altından minderi çekip alınacak kimselerden olursanız çekip alırım elbet. Evet, gerçekten çok güzel. Büyük bir muhabbette gülüşüyorlar tabii. Ama onların gülüşmesi bugün bizim yaptığımız gibi şu kahkahalarla değil, etrafa muhabbet saçan bir gülümsemeyle tebessüm ediyor her biri. Minderi çekip alma olayı bir hayli farklı anlatır olmuş maalesef anlaşılan diyor Hazreti Ummu Habibe annemiz ve Meymune annemiz de cevap veriyor. Biz de olayın aslını bizzat senden öğrenmek için geldik ey Ummu Habibe diyor. Evimde minderden başka oturacak bir şey yokmuş gibi bir mana çıkmış maalesef. Ama görüyoruz ki yokun yok ey Ummu Habibe, her şeyim var. Elhamdülillah her şeyin fazlasıyla var benim. Habeş ülkesinde onca eşya ile geldin. Burada da bir hayli eşya edindin. Yani Habeş muhaciriydi, Medine'ye geldi. Ummu Habibe annemiz ona bir hayli fazla eşya getirdi. Çok şükür diyor, eşya var. Ama koskoca Ebu Sufyan'ı oturtacak bir şeyin yoktu ha diye tebessüm ediyorlar. Sormayın kardeşlerim. O anki sıkıntımı sormayın. İşin aslını öğrenmeye geldik dedik ya, çok özel değilse eğer ayrıntılı bir şekilde anlatır mısın bize de? Yani böylece olay biraz daha ayrıntılı bir şekilde ümmete aktarılmış oluyor. Ben de şu anda bunu bir radyo programında sizlerle paylaşıyorum. Bir insanın, hele de bir hanımın bunca yıl sonra babasıyla karşılaşması nedir biliyor musunuz siz? Bu çok çarpıcı bir sorudur. Bir insanın, hele de bir hanımın bunca yıl sonra babasıyla karşılaşması nedir biliyor musunuz siz? Öğrenmek için geldik ya. Kısa bir özet geçeyim. Meymun anneyi değil, Ummu Habibe anneyi. Gerçi az sonra gelecek o ama. Yani Mekke'deyken Habeş ülkesine gidecek. Uzun zaman orada kalacak. Habeş ülkesinde Medine'ye gelecek. Yani babasından uzun süre ailesine ayrı kalacak. Hani kocasıyla beraber gidecek. Çoluğu çocuğu orada dünyaya gelecek. Şimdi diyor ki evde bazı işlerle meşguldum. Uğraşıyordum kendimce. Kapı çalındı diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın gelin vakti değildi. Henüz onun daha zamanı vardı. Kim olabilir ki bu saatte acaba diye merak ettim. Kapıyı açtım. Annelerimiz, Ümmü Habibe annemiz takılıyor. Ümmü Meymune annemiz, Ümmü Habibe annemize takılıyor. Açar açmaz babanla karşılaşsın değil mi? Ya kapıyı açar açmaz bir an donup kaldım diyor. Ne diyeceğimi, nasıl hareket edeceğimi bilemedim bir an. Tam 14 yıl sonra ilk defa babamla karşı karşıya kaldım çünkü. Dikkat ettiniz mi? 14 yıl sonra. Çok garip bir duygu olmalı bu diyor Hazreti Meymune annemiz. Evet. Çok garipten çok daha garip bir duygudur bu hanımlar. Ne diyeceğimi bilemedim. Babam da şaşkın bakıyordu bana. Karşılıklı şaşkın bir şekilde bakıp kaldık bir süre birbirimize. Şimdi olay böyle sözcüklerle bir resim, bir tablo gibi ortaya konunca hanımlar çok daha net hadiseyi anlıyorlar. Gerçekten çok zor bir an diyorlar. Çok zor dedim ya ben de. Müslüman olduğum zaman başta babam Ebu Sufyan olmak üzere bütün akrabalarım çok baskı yapmışlardı. Döndürmek istemişlerdi putlara. Evet, problem buydu yani. Ama Meymunane cevap veriyor. Fakat iman ile öylesine donanmıştın ki döndüremediler seni değil mi? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Baskı ve işkencelere dayanamayarak öz vatanımı terk edip yıllarca Habeş ülkesinde muhacir sığınmacı olarak kaldık. Evet. Muhacir sığınmacı olarak kaldık diyor Habeş ülkesinde yıllarca. Sonra da çok büyük bir şeref bahşetti Rabbimiz bana. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı olmak şerefi. Annelerimiz hep beraber elhamdülillah. Hepimiz için geçerli olan büyük bir şereftir bu. İşte bütün bunlardan sonra diye aradan tam 14 yıl geçmiş ve ben babamla ilk defa yüz yüze karşı karşıya gelmiştim. Ne yapacağımı bilemez bir tavırla bakındım durdum bir süre. Benim bu halime babam bile şaşırmıştı. Ama ne olursa olsun bu gelen babamdı. Hepinizin çok iyi bildiği gibi İslam anne babaya çok büyük önem veriyor. İşte bunu düşünerek babama yol gösterip içeri buyur ettim. Çok iyi etmişsin diyor annelerimiz. Çok iyi etmişsin. Fakat babam hala müşrik olduğu için atılamadım bağrına. Babacığım diyerek sarılamadım ona. Sadece hoş geldin deyip içeri aldım onu. Bu bile çok zor bir durum tabii diyor Memnun annemiz. Hem de ne zor. Ebu Süfyan Mekke'nin lideri biliyorsunuz. Hudeybiye anlaşmasını yenilemek için en üst düzey protokol olarak bizzat kendisi gelmişti Medine'ye. Yorgun argın gelip dayanmıştı kapıma. Uzun yol geldiği için çok yorulmuştu tabii. İçeri girer girmez de köşedeki minbere oturmak istedi. Olay bu yani. Olanlar o anda oldu desene. Evet. Tam babası işte oturmaya çalışırken birden diyor fırlayarak minderi çekip aldım altından. Daha doğrusu babam oturuncaya kadar kaldırıp durdum minderi. Annelerimiz de şaşkın. Bu garip hareketine bir mana veremeyen baban şaşırmış kalmıştır muhakkak. Şaşırmaz olur mu hiç? Şok geçirdi neredeyse. Tepkisi ne oldu peki diye soruyorlar. Yarı şaşkın, yarı kırgın, yarı sert bir şekilde. Ne yapıyorsun sen kızım? Minderi mi benden esirgiyorsun? Yoksa beni mi minderden anlayamadım diye çıkıştı diyor. Adam haklı ama. Peki sen ne cevap verdin ona? Benim cevabım hepimizin cevabı gibidir hanımlar. Çünkü siz de olsanız aynı tepkide bulunurdunuz. Sen bir söyle hele, biz ona göre fikir yürütelim diyorlar. Bu minder Resulullah'ın minderidir. Sen ise hala müşriksin dedim. Aman Allah'ım, öyle mi dedim? Dedim ya. Sonra öz babam da olsam müşrik biri olduğun için Resulullah'ın minderine oturamazsın diye tekrar söyledim. O da kızıp bağırmıştır artık. Kızmaz olur mu? Sen ne dediğinin farkında mısın kızım? Yazıklar olsun sana. Sen bizden ayrıldıktan sonra çok değişmişsin. Kötülük ve şerlik bulaşmış sana. Yuh olsun diye bağırdı diyor baba. Evet. Şu kadar yıl sonuna gelen babaya yapılan muameleye bak. Böyle bir durumda ona bunu nasıl anlatacaksın ki? İşte mesele burada diyor kardeşlerim. Anlatmak için dinleyen olmak lazım ama. Peki baban seni dinlemedi mi? O bana böyle sert çıkışınca ben de ona anlayabileceği şekilde biraz daha açık ve net cevap verdim. Ne dedim peki? O bana sen bizden ayrıldıktan sonra çok değişmişsin, kötülük ve şerlik bulaşmış sana diye bağırınca ben de ona şöyle cevap verdim. Allah Teala bana kötülük değil, İslam nurunu nasip etti. Bu nur ile aydınlandım hamdolsun. Sen ise hala işitmeyen, görmeyen, hiçbir fayda ve zararı olmayan taştan, ağaçtan yontulmuş putlara tapmaya devam ediyorsun. Senin gibi ileriyi gören, akıllı, kavminin ve Mekke'nin reisi olan bir şahsiyetin bu halde kalması akıl alacak gibi değil. Nasıl olur da İslam'ın nurundan bu kadar geri kalırsın diye sonlara doğru çıkışır gibi yaptım diye bu yetmiyormuş gibi bir de Müslüman ol artık baba diyerek onu İslam'a davet ettim. Müslüman ol baba diyerek onu İslam'a davet ettim. Mekke lideri koskoca Ebu Süfyan bunu kaldırır mı? kaldıramadı maalesef. Kaldıramadı ve kızdı. Evet. Memnun annemiz soruyor. Hazreti Ummu Habbe annemiz cevap veriyor. Ve Meymune annemizin bu soruları, olayı biraz daha bize açarak veriyor, netleştiriyor hadiseyi. Ve Ummu Habbe annemiz de babasını İslam'a davette yaşadığı bir hadiseyi bizle paylaşmış oluyor. Böylece ümmete bu aktarılıyor. İslam'a davet ediyor Ebu Sufyan'ı. Peki sonra ne oluyor? Sonrasını anlamak için çok iyi düşünmek lazım. Evet efendim. Meymune annemizin sormasıyla Ummu Habibe annemizin anlatımı ve Ebu Sufyan'a, babası Ebu Sufyan'a gerekli cevapları veriyor ve onu en son İslam'a davet ediyor. Ebu Sufyan tepkisi ne? Ben mi Müslüman olacağım? Atalarımın dinini bırakıp sizin Resulullah dediğiniz o yetime tabi olacağım öyle mi? Bu hiç olmaz diye bağırdı önce diyor. Sonra da artan bir söz tonuyla bağırıp çağırarak evi terk etti. Ben de arkasından baka kaldım tabii. Gerçekten konuşulacak bir iş yapmışsın. Ey Ummu Habibe! Ne yapacaktın peki? Ya da siz olsaydınız ne yapardınız? Yanlış yapmışsın demiyoruz ki ey Ummu Habibe! Herkesin yapamayacağı bir fazilet sergilemişsin diyoruz yani. Ben de tenkit ediyorsunuz sandım bir an. Tenkit olur mu bacımız? Tenkit olur mu? Tebrik ediyoruz seni. Her şey bir yana. Senin bu inceler incesi hareketin bizleri de bir başka havaya sokuyor. Muhabbetin bu kadarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Resulullah'a o kadar bağlısın ki onun hürmetine, onun aşkına, onun kullandığı eşyalarına bile çok özel bir özen gösteriyorsun. Evet. Asıl olması gereken işte bu güzellik. Siz de öyle değil misiniz hanımlar? Biz hepimiz onun için canımızı bile seve seve veririz değil mi ya? Evet. Burada çok güzel bir inceliği paylaşıyor bizimle annelerimiz değerli kardeşlerim. Bunu görmemiz lazım. Şimdi yaptığı o çarpıcı hareketle Resulullah sevgisini nasıl öncellediğini görüyoruz burada. Ama diğer tarafta da karşılıklı konuşma esnasında olay çok güzel resmediliyor. Bir fotoğraf, bir tablo çıkıyor önümüze. Ve ister istemez efendim yani Resulullah Aleyhisselam'a bağlılığın sonucunda gelişen bir hareket olduğu ifade edilince Hazreti Meymun annemiz böyle söyleyince Ummu Habibe annemiz kalkıp da herhalde yani benim sevgim çok özel, ben şöyle severim, ben böyle severim demiyor. Siz de öyle değil misiniz diyor. Biz hepimiz onu çok seviyoruz diyor. Yani diğer annelerimizin hakkını yemiyor. Ama olayın hakikaten çarpıcı boyutu net ortada. Meymune anne en son cümlesini kullanıyor. Ama bu sevgiyi, bu inceliği, bu muhabbet ve sadakatı nasıl anlasın ki Ebu Sufyan? Evet. Hadiseyi böyle araştırdığımızda şu çıkıyor önümüze değerli kardeşlerim. Anlayamamıştı. Bundan dolayı da kızmıştı kızına Ebu Sufyan. Bağırıp çağırarak terk etmişti onun evini. Üstelik 14 yıl sonra karşılaştığı halde. Şimdi bunu Ummu Habibe annemizde genişçe görmüştük. Haksızlık olmasın diye şu cümleyle burayı kapatacağım. Ebu Sufyan daha sonra Mekke fethi esnasında İslam'a girecek. Efendim, Müslüman olarak daha sonra kızının evine gelecek ziyarete ve işte o zaman Ümmü Habibe annemiz onu nereye oturtacağını, onu nasıl ağırlayacağını, nasıl izzet ikramda bulunacağını şaşırır. Öyle muhabbetle karşılar, Ebu Sufyan'ın bile ağlatır orada. Ve der işte, ey kızım der, o zamanki karşılaşma neydi, şimdiki ne? O da ey babam diyecek, o zaman müşriktin, Allah'ın dinine, peygamberine, vahye, Kur'an'a, sünnete, İslam'a karşıydın. Ama babam olduğu için ben seninle iyi geçinmeye çalıştım. Sadece geçinmeye çalıştım, sevmedim. Ama şimdi iman ettin, artık yürek dolusu sevdiğini söyleyecek. Evet, seven sevdiğinin yoluna severek tabi olur. Değil mi kardeşlerim? Sevgilinin her şeyi sevgili olduğu gibi sevgilinin eşyasının da sevgili olduğunu bu olaydan öğreniyoruz biz. Evde oturulacak tek eşya o minder değildi sadece. Aslında oturulacak çok şey vardı. Necaşi ashanı çok hediye vermişti ona. Hediyeler içinde ev eşyaları da vardı. Ama bu minder Resulullah'ın oturduğu özel minder olduğu için onun üzerine oturtmamıştı. Mindere oturtmamıştı. Ama içi başka, dışı başka bir davranış da sergilememişti. Din Allah'ın dinidir. Allah ne diyorsa doğrusu odur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisine ortak koşana müşrik diyorsa, müşriklere de ekstra pis yani necis diye tanıtıyorsa, kimin nesi olurlarsa olsunlar, müşrikler pis ve necistirler elbette. Bunu da ortaya koymak lazım. Şimdi devam ediyor Meymune annemiz konuşmayla Ümmü Habibe annemize. Sen yapılması gerekeni yapmışsın ey Ümmü Habibe. Üzülme artık. Üzülmez olur muyum? Ey Meymune, üzülmez olur muyum hiç? Üzülüyorum tabii. Bir anda her şeyimden üstün tuttuğum Resulüm ve kocam, diğer yanda beni büyütüp yetiştiren babam var. Evet. Bildiğiniz gibi annem İslam gelmeden önce ölmüştü. Bundan dolayı bütün sevgi ve saygımı babama vermiştim ben. Öyle deyince duygulanıyor hepsi. Meymune annemiz güzel cevap veriyor. Baban da bir gün İslam ile şereflenir inşallah. Ey Ümmü Habibe. Bu benim en büyük duamdır. Ey Meymune diye söylüyor. Evet. Allah'ın sevgilisine gösterdiği bunca saygı, sevgi ve hürmetinin karşılığını Allah da ona ikram edecekti tabi. Çünkü Allah çokça kerem sahibidir. Az önce söylediğim gibi ikram da etti Ebu Sufyan. İslam'a girdi, güzel sahabi oldu biliyorsunuz. Sevgili annelerimiz Resulullah'ın hanımları olmaları itibariyle elbette ki birbirinin kumalarıydı. Kuma. Ama bu kumalar birbirine sürekli rakip değil, yerine göre böyle kardeş de olmuşlardı. İşte biz de onlar arasında çıkan bazı problemleri büyütüp piyasaya sürenlere, bu güzel tabloyla kumaların kardeşliğini hatırlatmak istiyoruz. Kumaların kardeşliğini hatırlatmak istiyoruz. Evet, Hazreti Meymune annemiz radıyallahu anha bir başka güzelliği daha taşıyor günümüze. Peki o nedir? Efendim, Hazreti Ummu Habibe ile babası arasında geçen o meşhur olay nedeniyle sevgili annelerimiz de içlerinde olmak üzere sahabiler arasında nasıl bir güzellik olduğu çok net çizgilerle çıkıyor önümüze. Biraz da bunun tahlilini görelim. Efendim bize rivayet ettiği kadarıyla Ummu Habibe annemizin yaşadığı olayı Meymune annemiz aktarıyor. Her şeyden önce Müslümanların kuvvetli iç yapısı Ebu Süfyan şahsında bütün inançsızların karşısına sarp bir kale gibi dikilmişti. O bu kaleye sızmak için iğne deliği kadar bir gedik bile bulamamıştı. Müslümanların iç yapısı ne kadar sağlam ve yek vücut olduğunu anlamak için sadece Hazreti Ummu Habibe annemiz ile babası Ebu Süfyan olayını görmek bile yeterlidir. Ebu Süfyan hayatı boyunca unutamayacağı en büyük dersi bizzat kendi kızından alıyor çünkü. Müslüman olan bu kızı onu ilk defa bu kadar kesin çizgilerle düşünmek ve artık hakkı görmeye başlaması gerektiğini vurgulamak istiyor. Eğer müşrik olarak kalmakta ısrar ederse onun necis yani pis olarak kalacağını koyuyor gözlerinin önüne. Bu gelişinde eğer Ebu Süfyan sevgili kızını kullanarak bu gedikten içeri sızmayı başarsaydı hiç şüphe yok ki bu gedik çok tehlikeli olacaktı. Çünkü söz konusu yer Resulullah Aleyhisselam'ın eviydi. Unutmamamız gerekir ki düşmanlar her zaman her asırda İslam saflarına daima bu gibi gediklerden sızmaya çalışırlar. Bunun örnekleri tarihimizde çoktur değerli kardeşlerim. Yani eğer Ebu Süfyan'ın kızı Hazreti Ummu Habibe annemiz ilk planda babasına taviz verseydi arkası gelecekti muhakkak. Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili hanımlarına güveni sonsuzdu. Amenna. Burada görüldüğü gibi sevgili annemizin kesin tavrı böyle bir olumsuzluğa fırsat vermediği gibi Resulullah'ın güvenini de boşa çıkarmamıştı. Müslümanlar arasında karşılıklı güvenin olması hem şarttır ve hem de çok güzel bir olaydır. Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine en yakın sahabilerinden tutun da en uzak olanlarına kadar hiçbirinden en küçük bir şüphesi yoktu. Bu çarpıcı olayda dostluk ile gerekli diplomatik davranış arasındaki farkı özellikle hatırlatmak istiyorum değerli kardeşlerim. Burada hiçbir sahabi Hazreti Ummu Habibe'yi müşrik babasını karşılayıp evine aldı diye yermemişti. Ayrıca babasını kıramadığı için müşriklerle işbirliği yaptı gibi bir suçlamada da bulunmamışlardı. Yani herhangi bir yanlışlıkla itham edilmemişti. Diğer yandan Ummu Habibe annemiz Resulullah Aleyhisselam ve sahabilerin kendine duyduğu güvenden emin olduğu için müşrik olan babasını karşılayıp evini almakta bir sakınca görmemişti. Fakat bu arada Müslüman ile kafiri birbirinden ayırt etmek hususunda kendisinden beklenenin çok daha fazlasını yapmıştı. Yani babasının Resulullah Aleyhisselam'ın minderine oturmasına bile izin vermemişti. Evet. Şimdi burada sanırım bir soru geliyor aklımıza. Ki ona şimdi ben ayetlerle cevap vermek istiyorum. Soruyu sormadan. Çünkü karşılıklı diyalog yapamıyoruz bu radyo programında. Sadece anlatıyorum sizlere karşı karşıya. Efendim bu olay Medine-i Münevvere'de bir hayli konuşuldu. Hazreti Meymune annemiz de olayın kahramanı olan kumasında sürekli övgüyle bahsetti. Yani o hanım ne kadar güzel işler yaptığını söyledi. Sonra da bu konudaki vahiy ile baş başa bıraktı. Şimdi efendim, soru şu. Anne ya da baba Müslüman değilse nasıl muamele edeceğiz? İkinci soru, anne de baba da Müslüman ancak ya kılık kıyafet problemi var, ya namaz problemi var, ya başka haramlar var. Nasıl muamele edeceğiz? İşte anne baba hakkında çok ayet-i kerimeler var. Malum ben bu ayet-i kerimelerden bu programa sığsın, bölümde bitsin diye, yani diğer bölüme sarkmasın diye sadece iki ayet-i kerimeyi sizlerle paylaşayım. Bu ayetler efendim birisi Lokman suresinden, birisi de Ankebut suresinden olsun. Önce Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesini şöyle açayım Kur'an-ı Kerim'den efendim sizlerle paylaşayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in cahedake ala en tuşrike bi ma leyse leke bihi ilmun fela tuti'huma ve sahibhuma fid dunya ma'rufa ve tebi' sebile men enabe ileyye thumme ileyye merci'ukum fe unebbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadakallahu azim. Efendim, biraz genişçe meal vermeye çalışayım ayetin metninden. Eğer onlar, yani annen, baban, seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana şirk koşmak için zorlarlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Ama yine onlarla dünyada iyi geçin, iyi davran. Bana yönelenlerin yoluna uy. Yani yüzünü, özünü bana çevir diyor. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapıp ettiklerinizi, yani her şeyi önünüze koyacak, bir bir bildireceğim, göstereceğim diyor Allah Teala Celle Celaluhu. Efendim, Lokman suresinin 15. ayetinde. Şimdi, zamana sığdırma problemi bir. İkincisi, ayetin tefsirini tefsir hocalarımıza bırakıyorum. Bunu her zaman söylüyorum ama yer yer, bazen metin de okuyorum Kur'an-ı Kerim'den, bazen meal de okuyorum duruma göre. Şimdi efendim, burada üzerinde durulması gereken, yani Meymune annemizin bize verdiği mesaj odur. Mesaj Allah'ın mesajı da annemiz bunu bize aktarıyor. Yani eğer diyor annen baban Allah Teala, yani Allah'ın haram ettiği bir şeyi istiyorlarsa senden, onlara itaat etme o durumda. Ama bağır çağır izni yok. Anaya babaya bağırıp çağırmayacağız. Bağırma çağırma yok. Yanlış emir veriyorsa itaat etmeyeceğiz. Bağırıp çağırmıyor. Sesimizi keseceğiz. Bağırmayacağız. Ortalığı dağıtmayacağız. Ama babadır diye de Allah'ın emrini çiğnemeyeceğiz. Ayet-i kerime açık ve net. Fela tuti'huma. Onlara itaat etme. Ya ana baba beraber ya da onların biri. Ve sahibhuma fi dünya ma'rufa diyor. Ama dünyada onlarla iyi geçin. Yani baba, anne müşrik de olsalar, başka bir dinden de olsalar, iyi geçinme emri Allah'tan. Ama iyi geçinme adına onlar Allah'ın yasak ettiği bir şey yap diye emrediyorlarsa ya da Allah'ın yapmayın, etmeyin dediği bir şeyi yap diye istiyorlarsa, işte onlara o durumda itaat etme emri Allah'ın. İşte bu oldukça önemli. Annemiz bunu koyuyor önümüze. Emir Allah'ın. Tabi Allah Teala yani burada bizi uyarırken en son diyor ki tabi ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yani sonunda bana döneceksiniz. O zaman ne yapıp ettiğinizi önünüze koyacağım ben sizin. Yani bunun hesabını soracağım diyor Allah-u Teala. Yani bir yandan ben dindar olacağım diye ana babayı ezmeyeceksin, üzmeyeceksin. Diğer taraftan anne babadır diye Allah ve Resulü'nün emirlerini çiğnemeyeceksin. Denge sağlanacak. Bunun biraz daha anlaşılması için şimdi de Ankebut suresinin 8. ayet-i kerimesini yine sizlere Kur'an-ı Kerim'den paylaşayım değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vessayna l-insane bi-valideyni husna ve in cahedake lituşrike bi-ma leyse leke bi-ilmun fela tuti'huma ileyye merci'ukum fe-unebbi'ukum bima kuntum te'amelûn. Sadakallahu. Eğer fark ettiyseniz ayetlerdeki birçok şeyler tekrarlanıyor. Ama ben bir meal önce paylaşayım. Sonra ayete biraz daha döneyim. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Allah buyuruyor. Eyvallah. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara o durumda itaat etme. Onların o sözlerine uyma. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı tek tek haber vereceğim. Yani her şeyi önünüze koyacağım diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Evet efendim. Ayet-i kerimelerde görüldüğü gibi Allah'a isyan konularında hiç kimseye itaat edilmeyecek ve öyleleri kim olursa olsunlar onlara asla tabi olunmayacak. Ama her şeye rağmen anne baba olmaları itibariyle onlarla dünyada iyi geçinilecek. Hadis-i şerif hatırlatayım bir de böyle dersimizin sonuna doğru. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki La ta'ata li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a, Halık'a isyan hususunda kullara itaat edilmez. Yani bu kul kim olursa olsun Allah'a isyanı önüne koyuyorsa ona itaat edilmez. Ayetler çok var. Hadislerde çok var. Ama hepsinde şu özellik var. Anne, babayı, büyükleri, akrabayı, hısımı, evladı, eşi, dostu, arkadaşı, öğrenci, hocayı neyse konuşuyor. Birilerini kırmamak için Allah'ın diniyle oynamayacağız. Ama Allah'ın diniyle oynamayacağız zannıyla onları da kırmayacağız. Bu dengeyi sağlayacağız. Onlar İnancımıza, Kur'an'ımıza, sünnetimize, ibadetlerimize, kılık kıyafetlerimize hücum ederlerse cevabı vereceğiz. Tavrı koyacağız. Ama bağırıp çağırmak yok. Sevgili Meymune annemiz işte bize bu örnekliği gerçekten en üst düzeyde çarpıcı bir şekilde önümüze koyuyor değerli kardeşlerim. Bütün mesele Allah'ın razı olduğu kul olmayı başarmak. Eğer bunu başarabilirsek Allah'ın izniyle arkası gelecektir. Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'ı böyle örnek almaya çalışarak, onun hanımlarını, annelerimizi, diğer sahabeleri örnek almaya çalışarak o yolun yolcularından eylesin bizi diyelim ve bugünkü sohbetimizde bu şekilde bitirirken haftaya görüşmek üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.